Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 15. Ayrım. Bunlar bir rahibenin sözleriydi diye yazdı Kate. Daha sonra Lou'ya ithaf ettiği başka bir kitabında. İnanç ve umudun sözleriydi. Güçlükle kazandığı zapt edilemez inancını, Gurdjieff'in deyimiyle buna aç insanlarla paylaşmanın tatlı yardımseverliğiyle aydınlanmış sözleri. Eski rahibenin önerisi kesinlikle kayda değerdi. The Nun's Story 1956'da yayımlandığında İngiltere'de 3 milyonun üzerinde, başka dillerde ise yine milyonlarca sattı. Haziran 1957'nin başında Audrey, Hulme, Habits ve Robert Anderson'la tanışmak için Los Angeles'a gitmeyi kabul etti. Kate Hulme ve Lou Habits, Audrey Hepburn'un hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü aktris iki kadından da fazlasıyla etkilendi ve onlarla bağlantısını hiç koparmadı. Lou ve Kate 35 yıldan fazla birlikte yaşadı. Güçlü ve sarsılmaz bir Katolik inancını paylaştılar ve kendilerini insanlığa adadılar. Lou, 1984'te bu kitabın yazarına, "Komşularım hala bir rahibe olduğumu söylüyor" diye yazdı. Kate, 1981'de 81 yaşında öldü. Lou, 10 yıl sonra 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. İki isminin Mary Louise arasında tire işareti yoktu. Sonradan bazı yerlerde tire eklenerek yanlış kullanıldı. Robert Woodruff Anderson, Nisan'da 40 yaşına basmıştı. Yine Mel'le aynı yaştaydı. Mel gibi uzun boylu ve kibardı. New York'ta doğup üniversiteyi Harvard'da okumuş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında donanmaya katılmadan önce Bronz Yıldız'la döndü. Edebiyat alanındaki doktorasını tamamlamıştı. 1940'ta 23 yaşındayken de ondan 10 yaş büyük rejisör ve drama yazarı Phyllis Stoll'la evlendi. Anderson'ın yazarlık kariyeri savaştan sonra karısının sevgi dolu desteği sayesinde gelişmeye başladı. Oyunları, özellikle de romantik açmaza giren yetişkinlerle ilgili lirik hikayeleri 1953'te Broadway dışında bölgesel tiyatrolarda sergilendi. Sonra T.N. Sympathy'nin 2 yıllık pırıltılı New York serüveni başladı ve ardından oyun bir sürü yabancı sahnede sergilenip yine büyük başarı elde etti. Anderson kendisine işini adamıştı. İnatçı profesyonelliğiyle 1957'de hem oyun hem senaryo yazarı olarak büyük rağbet görüyordu. Ama evliliği bir trajediyle sonuçlandı. T.N. Sympathy izleyiciyle buluştuğu sırada Phyllis'e kanser teşhisi kondu ve Anderson karısına 3 yıllık ızdıraplı hastalığı boyunca baktı. Phyllis'i kaybetmek Anderson'ı harabeye çevirdi. Hayatı boyunca onun anısıyla yaşadı, hatta evliliklerini takıntılı hale getirdi. Her gün Phyllis'ten bahsediyor, arkadaşlarına, tanıdıklarına, öğrencilerine, röportajlarda gazetecilere onu anlatıyordu. Aynı alışkanlığı 1959'da aktris Teresa Wright'la yaptığı ikinci evlilikten sonra bile sürdürdü. Wright'ın ödüllü sahne, beyaz perde ve televizyon kariyeri 1938'de 20 yaşındayken başlayıp 2005'te 86 yaşında hayata gözlerini yumana dek devam etti. Phyllis, 28 Kasım 1956'da ölmüştü ve Bob, sonraki günlerde ciddi bir ruhsal bunalımın eşiğine gelmişti. O dönemde Ingrid Bergman, T.N. Sympathy'nin Fransız yapımında Paris'te sahneye çıkmaya hazırlanıyordu. Bob'un temsilcisi efsanevi Kay Brown'du. Brown, David O. Selznick'i ve Alfred Hitchcock'u İngiltere'den, Ingrid Bergman'ı İsveç'ten Hollywood'a gelmeye ikna eden kişidir. Amerikan sahnesindeki ve sinemasındaki bir sürü prestijli ismi temsil etmiştir. O sırada hem Anderson hem Bergman'la çalışıyordu. Phyllis'in ölümünden haftalar sonra Kay, Paris'teki Ingrid'le temasa geçti. Aktris apandisit ameliyatı olmak zorunda kalınca T.N. Sympathy'nin Fransa galası ertelenmişti. Kay ona Bob'un depresyonundan söz ettiğinde Ingrid telefona sarılıp hemen oyun yazarını aradı. Bana kalırsa sen buraya aitsin. Hem Noel'de yalnız olmamalısın. Oyun sana bir amaç ve aile kazandırır. Sonra Bob için Hotel Rafael'de bir oda tuttu. Tıpkı Audrey ve Mel gibi Ingrid de orada kalıyordu. Bob 10 Aralık'ta Paris'e geldiğinde Ingrid onu karşılamak için havaalanındaydı. İsveçli aktris de yakın zamanda duygusal bir sıkıntı yaşamıştı. Yönetmen Roberto Rossellini ile sorunlu evliliği, kocasının Hintli bir aktrisle ilişki yaşadığını ve onunla gerekirse Bergman'dan boşanmadan evleneceğini açıklamasıyla büyük bir krizin eşiğine gelmişti. Ingrid onu terk edip Paris'e taşınmıştı. Şimdi sahne ve film tekliflerini açıktı. Zira Rossellini karısına gelen her türlü teklifi olumsuz karşılayıp onun cesaretini kırar ya da en baştan kestirip atardı. Yönetmenin sanatsal yönü tartışmalı filmleri onu iflasa sürüklemişti ve bakmakla yükümlü oldukları 3 çocukları vardı. Ingrid hemen sorumluluğu ele aldı ve Jean Reno'nun Elena et les Hommes adlı filminde Mel'le rol alma teklifini kabul etti. Ayrıca 20th Century Fox ona Anatole Litvak'ın Anastasia'sında rol teklif etmişti ve arkasından Fransa'da sahneye çıkacağı Tien Sympathy gelecekti. 42'sindeki Ingrid Bergman seçkin kariyerindeki ikinci çıkışa hazırlanıyordu. Ingrid ve Bob oyunu tartışıp yakın zamanda yaşadıkları kalp kırıklıklarını paylaşırken belki de beklenen oldu ve ikisi aşk yaşamaya başladı. Parisli bir eleştirmen Ingrid'in oyunculuğunu beğenmişti diyor Anderson ama Tien Sympathy'den hoşlanmamıştı. Onun için Ingrid Bergman oyunu kurtarıyor diye yorum yaptı. Sonra Ingrid Bergman oyunu kurtardı ve tabii oyun yazarını da diye bir not gönderdi. Bob kendi tabiriyle Ingrid'e çılgınca aşıktı ama Ingrid daha sağduyulu bir tipti ve bu ilişkinin belirli bir sebebi olduğunu biliyordu. Onun artık hiçbir şeyle baş edemeyen bir adam olduğunu çabuk anladım diyor Ingrid ve ona elimden geldiğince yardım ettim. O dönem bana çok yakındı. Belki benim de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. İlişkimizin ikimiz için de önemli olduğunu biliyordum. Ingrid aynı zamanda Bob'un asıl yerinin Amerikan sineması olduğunun da farkındaydı. Artık önemli Hollywood projelerinde de yer alıyordu. Bu profesyonel gelişmeler iyileşmesine yardımcı olacaktı. Dahası Ingrid ilişkilerinin Anderson'ın çaresizliğinden doğduğunu görebiliyordu. Kendi başının çaresine bakmanı istiyorum diye yazdı 26 Ocak 1957'de Bob'a. Sana daha fazla yardım edemem. Artık tek başına savaşmak zorundasın. Benimle Paris'te kalman, yanında bir başkasıyla saklanman demek. Ama sonradan daha kötü olacağını biliyorsun. Bir gün yalnızlığınla mutlaka yüzleşmek zorunda kalacaksın. Sonuçta Ingrid hala Bayan Rosalini'ydi ve özgür kalanına dek belirli bir süre beklemesi gerekecekti. Ayrıca profesyonel hayatları uzun ayrılıkları yaşamalarını gerektiriyordu. Ingrid Avrupa'da, Bob ise Hollywood'da olacaktı. İlişkilerinin dostça bitmesi ve hayat boyu sürecek uzun bir arkadaşlığa dönüşmesi ikisinin de yararına oldu. Bob Paris'teyken The Nun Story ile ilgilenmeye başladı. Phyllis ölmeden önce romanı okumuş ve ona bunun senaryosunu yazmasını söylemişti. Aynı dönemde Kay Brown, Ingrid'e yeni anlaşmalar yapmak için çırpınıyordu. Dolayısıyla başrolü Bergman'ın oynamasını önerdi. Noel tatilinde Ingrid'le Bob, Paris'te kitabı birlikte okudu. Bob hikayeyi çok beğendi ve başarılı bir senaryoya dönüştürebileceğini düşündü. Ama Ingrid, daha ilk başta rahibe Luke rolü için yaşlı olduğunu anladı. Kendisinin yerine Audrey Hepburn'u önerdi. Bob, bu fikri Kay ile paylaştı. Kay de Kurt Frintz'le temasa geçti ve Frintz, Audrey'e o telgrafı yolladı. Kay, Ocak'ta Bob için anlaşma yapmıştı ve Frintz, Warner'la pazarlık aşamasındaydı. War and Peace'te büyük zarar eden Paramount'un The Nun Story'yi geri çevirmesi işlerine gelmişti. Paramount, bahane olarak filmin Avrupa ve Afrika'da çekilmesi gerekliliğini göstermiş, Audrey'i kontratına bir film daha ekleme şartıyla Warner'a ödünç vermişti. Şimdilik işleri hızlı ilerliyordu. Bob Anderson, 1957 ilkbaharında Robert Wise filmi, Until They Sail'in senaryosunu yeni tamamlamıştı. New York'taki eviyle The Nun's Story için araştırma yaptığı Hollywood arasında mekik dokuyordu. Warner, filmi yönetmesi için Fred Zinnemann'la anlaşmıştı. Zinnemann, kariyerini Avrupa'da başlamış, Amerika'ya geldikten sonra bir dizi önemli film çevirmişti. Aralarında The Man, Marlon Brando'nun ilk filmi, High Noon ve From Here to Eternity de vardı. Şimdiden iki Oscar'ı kucaklamıştı ve uzun kariyeri boyunca Akademi onu iki kere daha ödüllendirecekti. Zinnemann, kılı kırk yaran bir yönetmendi. İşine başlamadan önce detaylı araştırmalar yapardı ve oyuncularıyla ilişkilerini nezaket çerçevesinde yürütmesiyle ünlüydü. Rafine bir Avrupalı hassasiyetine sahipti. Yapımın kaliteli olması konusunda da çok titizdi. Nisan sonunda Jack Warner, Henry Blank, Fred Zinnemann ve Robert Anderson başrol için Audrey'nin kesinleşmesini bekliyordu. Nihayet Paramount'la sorun çözüldü ama başka bir sıkıntı daha vardı. Audrey, Mel'e söz vermişti. MGM'e sözünü tutmak için onun yöneticiyi Green Mansions adında egzotik bir aşk hikayesinde oynayacaktı. Mel önce oyunculukla ilgili sorumluluklarını yerine getirip, sonra Green Mansions için araştırma yapmak üzere Meksika ve Güney Amerika'ya gidecekti. Fakat çekim için henüz bir tarih bile belirlememişti. Sonunda konu karara bağlandı. Audrey, Green Mansions'a başlamadan önce The Nun's Story'yi tamamlayacaktı. Audrey, Haziran başında yaratıcı ekiple tanışmak için Los Angeles'a gitti. Robert Anderson, Belçika'daki manastırları incelemek için çıktığı araştırma gezisinden yeni dönmüştü. Tıpkı Ingrid'in Paris'te onu karşıladığı gibi, o da Audrey'yi havaalanında karşıladı ve sonuç aynı oldu. Bob'un Ingrid'le aşkı mümkün olduğunca kavgasız, gürültüsüz bitmişti. O yaz Los Angeles'ta Audrey Hepburn ve Robert Anderson uzun ve yoğun bir aşka yelken açtı. Bob yıllar sonra ilişkilerinin detaylarını bu kitabın yazarına anlattı ve Audrey ölene dek yayımlı anlamasını rica etti. After adlı romanım 1973'te yayımlanan Audrey ile yaşadığım aşkı anlatıyor dedi. Gerçekten de kitap ilişkilerinin şifreli bir belgesi gibiydi ve seks hayatlarıyla ilgili detaylar konusundaki samimiyeti hayret vericiydi. After, Chris Larson adında 40 yaşlarında, Bob 1957'de 40 yaşındaydı, bir yazarın hikayesini anlatır. Adam kitabın ilk bölümlerinde kanser hastası karısına bakar, tıpkı Bob'un Phyllis'e baktığı gibi. Chris karısının ölümünden sonra Marianne adında 22 yaşında bir aktrisle tanışır. Audrey 28 yaşındaydı ve Arjen rolünü yeni oynamıştı. Romancı Marianne'i aynen Audrey gibi tarif eder. İlk fark ettiğiniz stiliydi. İnce uzundu ve duruşu çok zarifti. Tıpkı bir dansçı gibiydi. Koyu renk saçları son modaya değil, kendi tarzına uygundu. Sonra kocaman koyu renk gözlerini gördüm. Çarpıcı bir etkisi vardı. Stil sahibi ve heyecan vericiydi. Marianne After'da Audrey'nin o yaz Kaliforniya'da ve tüm hayatı boyunca benimsediği tarza uygun giyinir. Blue jean ve soluk renkli kırmızı bir kazak giyiyordu. Chris'in sözleri Bob'un o yaz Audrey için hissettiklerini ifade eder. Hayatıma birdenbire giren bu sıra dışı kızdan başka bir şey düşünemiyordum. O yaşamın ta kendisiydi ve anlayamadığım bir sebepten ötürü onunlayken harika hissediyordum. Bob'la Audrey, Audrey'nin yaz için başka bir yere giden bir arkadaşının evinde gizlice buluşuyordu. Romanında çok titiz bir kızdı diye yazıyor Marianne Audrey için. Kahvaltıdan sonra masayı temizlemekte ısrar ediyordu. Hatta tüm mutfağı silip süpürmek istiyordu. Fakat onu en çok hüzünlü, güzel, mutsuz ve romantik olarak hatırlıyordu. Bu tanımı Audrey'nin oğlu da yaptı ve daima içinde taşıdığı hüzün diye yazdı. Romanda konu Marianne'in geçmişine döner ve Bob paragraflarca Audrey'nin ona anlattıklarına yer verir. Evlilik hayatındaki düşüncelerim erken yaşlarda oluştu. Babamı hiç görmedim. Fotoğraflarını gördüm tabii. Elimde bir tek onlar vardı. Çok yakışıklıymış. İyi bir aileden geliyormuş. Bu da ne demekse artık. Annem bana evlendiklerini ve çabucak boşandıklarını anlattı. Ona biraz para vermiş. Annem bir daha evlenmedi. Erkeklere güvenmiyordu. Anladığım kadarıyla babam sonrasında müzevi bir hayat sürmüş. İşin tuhafı, ona karşı fazla bir kırgınlığım yok. Annem onun ne kadar korkunç biri olduğunu anlatıp dururdu ama ben içgüdüsel olarak babam konusunda korumacıydım. Kafamdaki hayali benim için çok önemliydi. Avrupa'da bir yerlerde tek başına yaşadığını düşünüyordum. Gece gündüz demeden yazı yazıp önemli bir eser üzerinde çalıştığını ve bir gün oynadığım tiyatronun kapısında belireceğini hayal ediyordum. Audrey ve Bob her gün Rahibe Luke'u konuştukları için Bob genç yıldızın profesyonel adanmışlığını kitabında şöyle yansıtmıştır. En çok istediğim şey der Marianne, hayatımı birine ya da bir amaca vakfetmek. Tamamen bütünüyle küçük bir kızken rahibe olmayı düşünürdüm. Onların dikkatlerini belirli bir yere vermeleri ve adanmışlıkları beni heyecanlandırırdı. Dansçılar, müzisyenler ve ressamlar da bende aynı hissi uyandırıyor. Bir şeyi iyi yapabilmek için her şeyden vazgeçmek ve bu adanmışlığın bedelini başkasına ödetmemek. Chris Bob'un tepkisini etti. Ona hayran oldum. Yeteneği ve yeteneğine olan bağlılığı beni hayrete düşürdü. Audrey çocukluğundan beri bisiklete binmeyi seviyordu. O yaz stüdyoda ve Beverly Hills sokaklarında hep bisikletle dolaştı. Bisiklet konusu After'da da geçer. Marianne, Chris'in yazlık evine bisikletle gidip gelir. Audrey'ninki gibi Marianne'in bisikleti de kırmızı ve sepetlidir. Bob, o yaza atfen The Nun's Story'de Rahibe Luke için pek çok bisikletli sahne yazmıştır. Yıllar sonra kitabında da bu hoş anıları ve ilişkinin acı verici sonunu anlatmıştır. Ayrılıklarını yine Chris ve Marianne vasıtasıyla öğreniyoruz. Asla ayrılmamalıyız der Chris uzun ve samimi bir öğleden sonra. Kız geri çekilip soru sorarcasına kaşlarını çattıktan sonra başını yine omzuna yasladı. Sevgi dolu ve tutkuluydu ama biraz içine kapanıktı. Anderson'ın yıllar sonra dediği gibi evet, Audrey buydu. Audrey 1957 yılında tıpkı Ingrid gibi Bob'un ona olan büyük tutkusunun ve geleceğe yönelik bağlılık yeminlerinin Audrey evli olmasına rağmen kökünde korkunç bir yalnızlık olduğunu fark etti. Anderson'a bakılırsa Audrey'nin söyledikleriyle Marianne'in Chris'e yazdığı aşk mektubuna verdiği cevap aynıydı. Beni tanımıyorsun, belki içinde bulunduğumuz durum yüzünden bir şeyler hissettiğini sanıyorsun ama bunun benimle ilgisi olmadığını sanıyorum. Delicesine sevmek, hayatını bir başkasının ellerine teslim etmeyi istemek demek. Ama senin durumun farklı, fazlasıyla duygusal olduğun için çabuk etkileniyorsun. Duyguların çok hoş ama ben bu mektubun bana yazıldığını sanmıyorum. Bence sen bunları içinde bulunduğun korkunç boşluğu doldurmak için söylüyorsun. Tekrar birine ait olmaya ihtiyaç duyuyorsun. After, çoğu bakımdan yazarın karısının ölümünden sonraki psikolojik durumu ve Audrey'ye takıntısını cesurca kabullenmesidir. Audrey ile ilişkisi de Ingrid'de olduğu gibi bitmeye mahkumdu. Ama o yaz henüz gerçek hayattaki aşkın sonu gelmemişti. Audrey, Temmuz başında Mel'le birlikte Avrupa'da kısa bir tatile çıktı ve yaz sonunda nihayet Jack Warner'la sözleşmesini imzaladı. 250 bin dolar artı filmin toplam kazancından %10 pay alacaktı. Audrey 4 yılda neredeyse 4 milyon dolar kazandı. Bob onunla New York'a geldi ve birkaç gün 79. Doğu Caddesi'ndeki dairesinde kaldılar. Audrey daha sonra Mel'in yanına dönerken Anderson'dan The Nun's Story'nin ilk taslağını bitirip Zinnemann ve sanat yönetmeni Alexander Tranur'la çıkacağı araştırma gezisinin hazırlıklarına başladı. Üçü hep birlikte Afrika'ya gidecekti. Bob tabii ki senaryosunda bazı değişiklikler yapılacağının farkındaydı. Kate ve Lou'yla sürekli yazışıyor, onlardan mümkün olduğunca bilgi toplamaya çalışıyordu. 1927'de genç bir Belçikalı kadının rahibe olmak için manastıra kapanmasına ailesi ne demişti? O ne hissetmişti? Saç kesme seremonisi nasıldı? Nasıl giyiniyorlardı? Günlük hayatın kuralları ve kısıtlamaları neydi? Ayrıca duaların ritmini, manastırdaki işleri, boş zamanlarda neler yaptıklarını ve kendilerini hemşireliğe adayan rahibelerin hayatlarındaki sessizliğin ne hissettirdiğini de öğrenmek istiyordu. Muhteşem kitabınızı beyaz perdede şekillendirmeye çalışmak büyük bir sınav diye yazdı Bob Kate'e. Hikayenizin konusu o kadar mükemmel ve dramatik ki tek yapmam gereken sizin dünyalarınızı karakterlerin sözlerine dönüştürmek. Anlatımınızın etkileyiciliği sayesinde sahnelerin çoğunu oluşturduk bile. Geriye onları aksiyona ve diyaloglara dönüştürmek kaldı. Anderson, senaryoyu romana sadık kalarak oluşturdu ve filmdeki diyalogların çoğu romanın sayfalarında da bulunabilir. Onun en büyük başarısı kitaptaki sahnelerin beyaz perdeye en uygun olanlarını seçmesiydi. Audrey, The Nun's Story'nin her aşamasında bulunmak istediği için Eylül sonunda Zinnemann ve Anderson'la Roma'da buluşup araştırmalarına katıldı. Anderson ve Zinnemann, Belçika Kongosu'ndaki Stanleyville'den yeni dönmüştü. Çekim yapacakları bölgeleri belirlemişler, onlara 1930'lardan kalma, ameliyat aletleri temin eden yerel doktorlarla tanışmışlardı. Zinnemann, tüm detaylar konusunda gerçek bir mükemmeliyetçiydi. Audrey, cerrahi aletlerin nasıl tutulması ve kullanılması gerektiğini öğrendi ve tabii manastır hayatının detaylarını. Kozmetikçi Alberto de Rossi'ye büyük iş düşüyordu. Audrey'nin ve rahibeleri oynayan diğer aktrislerin makyaj yapması şarttı çünkü teknolojik filmlerde kullanılan yoğun iç aydınlatma bunu gerektiriyordu ama doğal olarak rahibelerin makyajsız gözükmesi lazımdı. Audrey, War and Peace'te kostümcülüğünü yapana ve arkadaş olduğu Adelia Buanis'te tekrar çalışmak istedi. Ayrıca eski asistanı Carlo Pier Federici'nin The Nun's Story boyunca şoförlüğünü yapmasını talep etti. İşe ihtiyacı var ve o harika biridir diye yazdı Henry Blank'e. Audrey ayrıca Tranır'la toplantılara katıldı ve Cinecittà stüdyolarındaki setlerin kurulmasında katkıda bulundu. Kaliforniya'ya döndüğünde Deborah Kerr'in İngiltere'de çekilen bir filmde rol alıyordu. Los Angeles, Brentwood bölgesi 685 Elkins yolundaki Sunset Bulvarı'nın tepesi evini kiraladı. Kate ve Lou'yu sık sık ziyaret ediyor, onlara sorular soruyor, kostümler, ritüeller ve jestlerle manastırda nasıl yüründüğü, nasıl diz çöküldüğü ya da selam verildiği gibi ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Ama Audrey iki kadınla kolay dost olmadı. Başta benimle kaynaşamadı diyor Lou. Hikayenin fazlasıyla benim özel hayatım olduğunu düşünüyordu. Karşımda oturup bana hiçbir şey sormadı. Kate ile ikisi Audrey'ye hayatı, kariyeri ve Belçika'daki savaş yılları hakkında sorular sordu. Çok geçmeden Audrey rahatladı ve üç kadın arkadaşlarının 3H kulübü adını verdikleri bir dostluğu paylaşmaya başladı. Ayrıca Audrey, Los Angeles'ta senaryonun Zinnemann'ın düzeltmelerini içeren ikinci taslağını okudu. Sonrasında Zinnemann'a yaptığı yorum, rolünün derinliğine ne kadar iyi anladığını gösteriyor. Bu karakteri inandırıcı, güvenilir ve sempatik bir şekilde ete kemiğe büründürebileceğinin sinyallerini veriyordu. Bence Rahibe Luke karakterini kavrayışımızda ufak tefek farklılıklar var diye yazdı 19 Kasım'da Audrey Zinnemann'a. Rahibe Luke'un hikayenin sonunda kendisinden başarısız diye söz etmesi beni rahatsız etti. O sözde mütevazılık taslamayacak kadar zeki bir kadın. Bana kalırsa kendini daha düzgün ifade edebilmeliydi. Bir rahibe olarak başarısız olduğunu ama umutları ve inancı sayesinde Özgür bir insan olarak kendini insanlığın iyiliğine eskisinden bile daha çok adayabileceğini, adeta yeniden doğduğunu anlatabilmeliydi. Hikayenin sonunda yeni ve güçlü bir şeyin başladığını hissetmek isterdim. Düzen karşısında bir yenilgi yaşadığını ve kendini temize çıkarmaya çalıştığını değil, tıpkı sizin gibi sonucun ortada kalmasını isterim. Böylece ne rahibe ne de düzen hain gibi görünür. 15. ayrımın sonu. Sayfa No. 183. Devamı 16. ayrımda.